Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun kıymetli izleyicileri, değerli gönül dostlarımız, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu programımızın klasik bir geleneği var. Her defasında kıymetli bir misafirimiz, bir konuğumuz kendi heyecanını, düşüncelerini ve duygularını paylaşmak üzere huzurlarınızda. İstanbul'umuzun çok değerli müftüsü Profesör Doktor Safi Arpaguş. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk.
Şu anda Şeyhülislamlık koltuğunda oturuyorsunuz. Çünkü orası Bab-ı Meşihat. Ama yani sizden bizim istediğimiz şu. İstanbul bütün Türkiye'de bütün illere örnek oluyor ve herkes, bütün her il müftüsü İstanbul müftülüğüne bakarak hiza mesafe alıyor. Dolayısıyla İstanbul'da Ramazanları şenlendiriyorsunuz. Çok güzel bu Enderun teravihleri kılınıyor. Esasında işte camilerimizin mukabelelerle şenlenmesi, efendim eski geleneğin devam ettirilmesi gibi. Esas bu konuda Ramazan'ın bir manevi şölene, manevi bir ziyafete dönüşmesiyle ilgili İstanbul Müftülüğümüzün yaptıkları nelerdir diye sorsam size ne buyurursunuz?
Teşekkür ederim hocam. İstanbul Müftülüğü hakikaten Bab-ı Meşihat buyurduğunuz gibi sorumlulukları çok ağır olan bir vazife. Bunun yanında hakikaten çok kıymetli bir vazife. Cenab-ı Hak inşallah bizleri layık kılar.
Amin.
Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan günlerinde tabii ki İstanbul'umuzun dini hayatına hizmet götüren, İstanbul'umuzun dini hayatını bu Ramazan-ı Şerif'te canlı canlı yaşaması için yaptığımız hizmetler var. Buyurduğunuz gibi Ramazan-ı Şerif başta Kur'an-ı Kerim ayı, Kur'an-ı Kerim'in inzal olduğu ay. Dolayısıyla bütün camilerimizde aşağı yukarı belirli vakitlerde okunan mukabele-i şerifler devam ediyor. Canlı bir şekilde buna ciddi rağbet de var. Özellikle Selahattin camilerimizde namazdan önce, sonra sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı devam eden mukabelelerimiz var. İstanbul'umuzun güzel karileri, hafızları tarafından okunan. Bunlar takip ediliyor halkımız tarafından da. Bunun yanında buyurduğunuz gibi teravihlerimiz birkaç yıldır bu pandemi dolayısıyla
ya,
aksayan.
Elhamdülillah ya, bu yani bizi birbirimizden kopartmıştı bu salgın hastalık. Çok şükür ki bu sene İnşallah. İftarımızı da cumalarımızı da böyle. İnşallah omuz omuza.
Teravihlerimizde de inşallah buluşacağız. Tabii teravih namazlarımızın ayrı bir geleneği var İstanbul'da. Enderun teravihleri. Bu konuda büyük camilerimizde özellikle Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Şehzadebaşı vesaire büyük camilerimizde teravihlerimiz kılınacak. Enderun teravihleri biraz daha neşeli, ilahilerle, kasidelerle devam eden bir gelenek olduğu için bazı camilerimizde bunu sadece hafta sonları icra edelim. Hafta içinde işe devam edecek insanlarımız daha rahat gelebilsinler diye hafta içi hafta sonu olarak sanki tercih bırakıldı gibi. Ama Selahattin camilerimizin hemen hepsinde bu festival havasını, Ramazan-ı Şerif'in bu rahmet günlerini, mağfiret günlerini dolu dolu halkımızın tamamen içinde olarak bir coşku ile yaşaması için elimizden gelen tedbirleri almaya çalışıyoruz.
Zaten teravih adı buradan gelmiyor mu hocam? Teravih. Hani Efendimiz Bilal-i Habeşi radıyallahu anha erihni ya Bilal diyor ya, ya da revvihni ya Bilal. Hadi bizi rahatlat. Teravih namazı da bizi rahatlatan bir namaz. Enderun teravihleri tam bu atmosfere, bu isme en uygun bir namaz kılma biçimi. Ecdadımız böyle yapmış.
İstanbul'umuzun kendine has özellikleri, hususiyetleri var tabii bu. Özellikle İstanbul ağzı diye bir kıraat usulü, İstanbul tertibinde okunan Kur'an-ı Kerim, işte Hicaz'a, Kahire'ye, İran'a göre bizim İstanbul'umuzun ağzı, İstanbul'umuzun kıraat geleneği de başlı başına bir hususiyet arz ediyor malum. Elhamdülillah genç kuşaktan görevlilerimiz, imamlarımız, hafızlarımız bizi bu güzel gelenekten mahrum etmiyor. Hepsine hakim olan, hepsini uygulayabilen Ve Allah'a hamdolsun ki bugün bu tür personelimiz arasında dünya çapında okuyucularımızın yetiştiği, geliştiği bir ortamdayız ki hepsi için Allah'a hamd etmek, şükretmek makamındayız hocam.
Allah razı olsun tabii. Hatta bir söz var ya, Kur'an-ı Kerim Mekke-i Mükerreme'de indi, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı diye. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben diyorum ki Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim nazil oldu ama İstanbul'da yazıldı ve İstanbul'da da okundu. Çünkü ben bir sene kaldık biz şeyde, Kahire'de. Kahire'de bir elin parmakları kadar Femi Muhsin, güzel kıraat sahibi insanlar var. Bunun dışında diğer camilerde, mahalle camilerinde filan kesinlikle bizim köy camilerimizdeki imam ve müezzinlerimiz bile onlardan daha kaliteliydi. Bunu gördük, biz yaşadık. Ama bizde böyle bir maalesef bir taklit anlayışı ortaya çıktı. Bir de sanki bu şey, Haremeyn'de okunan, Kur'an-ı Kerim Haremeyn'de okunan ezanlara bakarsanız onlar da sakın ola buraya gelmeyin der gibi okuyorlar zaten. Ama bu iş gerçekten bizde ezan okumak, müezzinlik, imamet, hitabet çok ayrı bir kategoride değerlendirmiş ve dünyaya örnek güzel hafızlar yetiştirmişiz. Bu ağzın ihya edilmesinde tabii siz de iyi bir Femi Muhsin sahibisiniz ama hem İlahiyat Fakültesi'nde hem de müftülükte, Diyanet İşleri Başkanlığımız nezdinde de çok kıymetli bu konuda çalışmalar var.
Malum hocam, Hazreti Mevlana der ya, insan kulağından beslenir. Bizim toplumumuz musikiye, güzel söze, yani Anadolu insanı, bizim milletimizin böyle bir hususiyeti var. Dolayısıyla dini ibadetlerimizde de, Kur'an-ı Kerim kıraatımızda da ayrı bir zevk ve neşvesi var. Bunu hakikaten arıyor o kulaklar. Onu bulduğunda da büyük bir gayretle, şevkle devam ederek onun canlı kalmasını temin ediyor elhamdülillah.
Tabii şimdi doğan her çocuğun sağ kulağına ezan okunuyor, sol kulağına kamet getiriliyor. Taze bebeklerin şuur altında nakşedilen ilk tohum, ilk ses. Bir tarafına ezan, bir tarafına da kamet. Sonra çocuk büyüdükçe o sesi ararmış. Ve o sesin geldiği yeri duyduğu zaman da oraya doğru koşar ve ona yönelir, muhabbet bestermiş. Şimdi siz bunu doğum günü partilerinde, disko müziğin o gürültülü ortamında çocuğa bir de doğum günü partisi kutlarsanız, o çocuğun kulağı bu disko müziğin o bağırmalarının altında inim inim inlerse, bu sefer bu çocuk neyi arar? Çan sesini arar. Çan sesini duydum, oraya doğru yönelmeye başlar. Aslında yani bu sadece şey değil, sesin güzelliği, kıraatin güzelliği sadece insana has değil, hayvanlara bile etkileyen güzel bir yapısı var. O bakımdan gerçekten bu son zamanlarda çok ciddi mihraplarımızda, minarelerimizde güzel gelişmeler var. Allah sizin sayenizi meşgul etsin.
Amin. Zaten hayat işte o kulağa okunan ezanla başlayıp, evet, musallada üzerine okunan salayla biter derler. Ya. İstanbul'umuzun kendine has salyaları da zaten malum, toplumsal herhangi bir hadisede, 15 Temmuz'da olduğu gibi bir salya ile aslında bunlar bizim iletişimimizi sağlayan, toplumsal bütünlüğümüzü ve halkın birbirine kaynaşmasını sağlayan, bir araya getiren, gerek mevlid geleneği, gerek Kur'an-ı Kerim kıraatlerimiz, gerekse teravihlerimiz, gerek mukabelelerimiz, Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu yaşamak için bizim geleneğimiz her türlü imkanı seferber etmiş. İftarından sahuruna kadar, sahurda okunan temcitlerinden, şimdi inşallah haftanın belirli günleri işte Cuma sahurunda falan Ayasofya'dan müezzinlerimiz temcit geleneğini okuyarak canlandırmaya çalışacaklar.
Bu sene de tabii Ayasofya'da ikinci Ramazanımız olacak.
Evet. Geçen yıl elhamdülillah teravihte sıkıntı yaşamıştık. Bu yıl dolu dolu teravihlerimiz de olacak inşallah. Tabii göz önündeki çok ziyaretçi alan camilerimizdeki programları daha fazla özenle hazırlayıp daha geniş kitlelere hitap edebilmesini düşünüyoruz. Diğer camilerimizdeki rutinimiz de zaten bizim halkımızın her türlü rağbetini celbeder mahiyette. İnşallah Allah sağlık sıhhatle, bu pandemi ve diğer hadiselerle de sıkıntı çekmeden rahmet ve bereket ayının bütün güzelliklerini İstanbullularla birlikte, halkımızla birlikte yaşamayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.
Allah razı olsun. Yani bu bir de tabii şurada Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Ramazan'daki ana fikri doğruluk. Tabii bu doğruluk yanında bizim müftülüğümüzün bir de görevlileri sadece Ramazan'da caminin içine hapseden bir anlayışta değil, toplumun her birisine el uzatan bir yapıda, gençlere yönelik, sokağa yönelik, mahalleye yönelik hizmetlerle de bu işin bir sosyal hayata yansıması da düşünülüyor. Bu konuyla ilgili neler yapılıyor muhterem hocam?
Hocam bu konuda güzel bir imtihan verdik biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, müftülükler olarak. Bu pandemi döneminde özellikle kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine, hastalarımıza, bu sosyal gruplara, destek grupları olarak görevlilerimizin hepsi Allah'a şükür yüzümüzü ağartacak hizmetler sundular. Bunu biz artık bir gelenek olarak mahallemizde, komşumuzda, semtimizde kim varsa, mesela Diyanet İşleri Başkanlığımız her cami imamının 10 tane gençle en az ilgilenmesini mahallesinden, semtinden bir gençlik hareketi başlattık. Bunun yanında tabii her Ramazan-ı Şerif'te bir kavram üzerinden insanları aydınlatmaya çalışıyoruz. Bu senenin sözü doğruluk, kavramı doğruluk. Doğruluk üzerinde insanları. Çünkü malum halileriniz Hud suresindeki "Fastakim kema umirt" ayeti kerimesi Cenab-ı Peygamber nazil olunca beni Hud suresi kocattı der ve buradaki doğruluk emrinden dolayı böyle bir şeye düştüğünü ifade eder. Dolayısıyla fert ve toplum hayatında doğruluğu yakaladığımızda bu bizi iyiliğe götürecektir. İyiliği elde ettiğimizde Hazreti Peygamber'in hadislerinde olduğu üzere toplum olarak doğruluğu, iyiliği bizi götüreceği yer manevi rızıklar ve cennet olacaktır nihayetinde. Dünyevi hayatımızın ıslahı ebedi hayatımızın kazancı olacaktır. Hal böyle olunca hayatın elimizden kayıp gitmemesi için artık günümüzde meşgaleler çok fazla arttı. Sosyal medyadır, televizyondur, başka şeylerdir. Her türlü insanın manevi alemden koparacak, çeldirici olarak, ayağını kaydıracak bir sürü hayatın içerisinde olumsuzluklar söz konusu. İşte bunlara alternatifler sunarak en küçük yaştaki çocuklarımızdan, işte ihtiyarlamış büyüklerimize kadar herkese hitap edecek bir din hizmetini toplumda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şu an 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza çok büyük rağbet var.
Maşallah.
Çocuklarımız hızlı bir şekilde bu kurslarımız kalite olarak da, fiziki yapı olarak da, eğitim olarak da halkımızın çok büyük rağbetini görüyor. İnşallah Cenab-ı Hak bizi muvaffak kılar bu konuda. Gençlik hizmetleri devam ediyor. Gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Her müftülüğümüzün gençlikle ilgili gençlik merkezleri kurarak çocuklarımızı, gençlerimizi bu merkezlere davet ederek, oralarda zaman geçirmelerini temin ederek çalışmalarımız var. Bunun yanında tabii İstanbul'un camileri ve din hizmetleri kadar belki önemli bir hususu da Kur'an kurslarımız. Yani gerek hafızlık Kur'an kurslarımız çok münbit bir şekilde işte her müftülüğümüzün yılın belirli zamanlarında yüzlerce talebeyi hafız olarak yetiştirdiğini icazet merasimlerinden görüyoruz. Bunun yanında ev hanımlarına yönelik aile ve rehberlik danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Bunun yanında 7/24 açık bir Alo Fetva hattımız var. Alo Fetva hattı 190'ı aradığında karşısına bir müftümüz, vaizimiz, dini konuda danışmanlık hizmeti alabileceği bir kişinin çıktığı, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, İstanbul Müftülüğümüzün, her müftülüğümüzün büyük bir ağ şeklinde 24 saat takip edilen bir fetva hattımız var. Dini konulardaki müşkülleri izale edebilmek adına. Hulasa 7'den 77'ye halkımızın din hizmetine ulaşabilmesi için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Burada tabii ki İstanbul Müftülüğü'nün alt birimleri olarak 39 ilçemizin müftülükleri, Ve bu müftülüklerimizdeki bütün personelimiz, müftülerimiz, vaizlerimiz, murakıplarımız, Kur'an kursu hocalarımız geniş bir yelpazede İstanbul'da yaklaşık 10 bin civarında bir personelle din hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz.
Allah razı olsun hocam. Tabii burada şunu görüyoruz biz. Yani camiyi hayatın merkezine oturtmak. Mesela cami imamı mahallesini tanıyacak. Kim kimdir ya? Burada hasta mı var? Dertli mi var? Engelli mi var? Özürlü mü var? Fakir mi var? Cemaatini tanırsa ondan sonra onlara işte müftülüğe haber vererek diyelim ki Diyanet Vakfı'nın veya kaymakamlıktaki sosyal yardımlaşma vakıflarına bu işleri ulaştırarak oradaki kendi mahallesindeki muhtaçların elinden tutup kaldırmak, o ihtiyaçları gidermek. Hasta varsa ona şifa sunabilecek kanalları bulmak. Buna benzer ben şunu görüyorum. Gerçekten yani demin siz de ifade buyurdunuz. Bu salgın hastalık döneminde destek gruplarında mutlaka bizim imam ve müezzinlerimiz gayretle çalıştılar. Ve dolayısıyla da daha çok kendi mahallelerini, kendi çevrelerini çok daha iyi tanıdılar. Ama biz bu aktivitelerden şunu anlıyoruz ki ya artık Diyanet sadece camiye mahkum, camiyle sınırlı bir görev anlayışı yerine toplumun her kesimine el uzatan, onlarla iç içe bir hayat anlayışını benimseyen bir şeye dönüşüyor, merkeze dönüşüyor. Allah sayenizi artırsın.
Amin hocam. Bunun yanında mesela öyle görevlilerimiz var ki bağımlılıkla mücadelede çok güzel hizmetler veriyorlar. Semtlerinde, camilerinde, camilerinin müştemilatında bağımlı olan, belirli sıkıntıları olan insanları orada rehabilite ediyorlar. Bunun yanında yine hapishanelerde olan tutuklulara yönelik hizmetler, oralarda irşat görevleri, oradaki mahkum kardeşlerimizin dini hizmeti alabilmesi için yapılan hizmetler. Yani geniş bir kitlede buyurduğunuz gibi sadece cami merkezli değil, camiyi merkeze alan, camiye ulaştığında bir sürü problemini, birçok problemini halledebilecek olduğu halde ama bazı maddi manevi engeller dolayısıyla buraya gelemeyenin de ayağına giderek bu hizmeti götürmek gibi bir anlayış artık Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve İstanbul Müftülüğümüzün de gündeminde olan ve uygulamaya koyduğu bir yaklaşım olarak gözüküyor.
Allah razı olsun Sayın Hocam. Tabii bu Ramazan ayında yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın hem çok zenginleştiği hem de yaygınlaştığı bir manevi iklimdeyiz. Allah hem bütün müftülüğümüze bağlı camilerdeki görevlilerimize hem de halkımıza hayırlı Ramazanlar nasip etsin. Ne diyelim?
Amin.
Sohbetimizin inşallah birinci bölümünü burada noktalayarak sözümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz muhterem hocam. Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, televizyonumuzun kıymetli izleyenleri, Müftü Efendimiz'den, Safi Arbakuş hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz. Lütfen gözünüz, gönlünüz, kulağınız bizde kalsın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri, Safi Arpaguş hocamızla, İstanbul Müftümüzle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın hocam bu sefer artık İstanbul Müftülüğü'nün çok güzel hizmetlerini anlattınız. Allah razı olsun. Zaten camilerimiz gerçekten böyle bir sanki Ramazan ikliminde manevi bir panayıra döndü. Böyle bir şenlikli bir Ramazan yaşıyoruz. Allah razı olsun. Güzel imamlar, güzel müezzinler, güzel ezanlar, güzel mukabeleler, hatta bir de güzel vaizler. Yani camiler bir sanki eskinin dersi amları gibi bir yaygın eğitim kurumuna dönüştü. Allah sizden razı olsun. Ama biraz da gelip sizin kendi ihtisas uzmanlık alanınıza dönelim. Mesela sizin bu Mevlevilikle ilgili çok ciddi çalışmalarınız var. Allah razı olsun. Hazreti Mevlana'yı bize anlatan, Mevlana ile bizi buluşturan çok güzel çalışmalarınız var. Hele bunlardan bir tanesi Hüseyin Azmi dedenin değil mi o?
Evet.
Benim o hoşuma giden bir tabir, onu ben sizde okudum. Bu bin bir gün değil mi? Mevlevilikte çile, çille dediğimiz çile. Evet. O bin bir gün ilk gelen can geliyor, önce mutfaktan başlıyor. Soğan doğramaktan başlıyor. Patates soymaktan başlıyor. Sonra da zaman zaman bazıları da o mutfağın ihtiyacını gidermek üzere çarşıya gidip alışveriş yapıyor. Ama alışveriş yapan geldikten sonra adetten ve edeptendir ki gusül abdesti alması gerekiyor. Sanki işte mutfaktan çıkıp da çarşıya gidip gelmek dünyevi telaşa içerisinde insana bazı yanlış alışkanlıklar bulaştırıyor. Bunlardan kurtulmanın yolu da böyle bir gusül abdesti almayı adet haline getirmiş Mevlevilik. Esas bu konuda neler söyleyebiliriz? Ben sadece Hazreti Mevlana'nın Mevleviliğin adab ve erkanı, insan yetiştirme anlayışı, irşat anlayışı ile ilgili neler söyleyebiliriz?
Evet, bu bahsettiğimiz hadise toplum içerisindeki olumsuz enerjiyi yüklenmesinden kurtulması için dergaha girerken tekrar böyle bir abdest, gusül abdesti almak gibi bir uygulama olduğunu kaynaklarda görüyoruz. Aslında Mevleviliğin de değil, bütün tarikatların, Turuk-u Aliye'nin insan terbiyesine, insan kalitesini yüceltmeye yönelik eğitimi, bu halvet olur, uzlet olur, çile olur, ismi ve
celvet olur,
ismi ve metodu değişkenlik arz edebilir çünkü. Şahsa göre değişir, şehre göre değişir, topluma göre değişir. Irka göre belki değişir.
Aynı adama göre değişir ya. Mesela bir şey var ya Safi'cim bu. Et-turuk ilallah bi'adedi enfasil halaik. İnsanları Allah'a götüren, mahlukatı Allah'a götüren yollar, mahlukatın
nefesleri adedidir.
Nefesleri sayısıncadır. Bazıları nefisleri diyor. Evet, nefisleri evet. Değil. Nefesleri sayısıncadır. Kesinlikle. Yani 5 dakika önceki Safi Arpaguş'ta, 5 dakika sonraki Safi Arpaguş bir değil. Dünkü Safi Arpaguş da, bugünkü Safi Arpaguş da bir değil. Dolayısıyla kişiye özel irşat eğitimi ortaya çıkmış tarikatlarda.
Evet. Hazreti Mevlana'nın hayatına baktığımızda bu metodoloji olarak tarikatların insan eğitiminde kullanılan 3 metot vardır malum haliniz. Ahyarın yolu, ebrarın yolu, şüttarın yolu. Bütün bu ümmete mal olmuş büyüklerin hemen hepsi, hani bazıları işte şu yola dahildir, bu yola derler de ben bu konuda Cami-ı-Turuk olduklarını, ahyarın, ebrarın ve şüttarın yolunu hayatlarının belirli dönemlerinde hepsinin metodolojik olarak uyguladıklarını düşünürüm acizane. Mesela hani Hazreti Pir'i, Hazreti Mevlana'yı ele alacak olursak işte müderrislik dönemi, dini ilimleri tahsil ettiği dönemde ahyarın yolu, ibadet, taat, nafile, onunla geçen bir hayatının dönemi var. Bir sonraki dönemine bakıyorsunuz, Burhanettin Muhakkik Tirmizi, babası onu o geleneğin seyri sülüküne tabi kılıyor. Ebrar'ın metodolojisini de mezcediyor. Sonra Şems-i Tebrizi ile tanışıyor. Bir bambaşka bir marifet kapısı açılıyor, aşk yolu açılıyor. Şimdi bu hepsini bir araya toplayınca bu ihtiyaçların temelde karşısındaki muhatabın ihtiyacı neyse onun bir röntgenini çekip, hani bir doktora gidiyoruz, dişçiye gidiyoruz, önce bizdeki hastalığı tespit ediyor. Sonra ona göre reçete yazıyor. Yani genel geçer kaideler, kurallar tabii ki var ama bunun yanında kişiye özel. Yani bir yolun, bir tarikatın kendi içerisinde genel metotları şüphesiz vardır. Halvet merkezli, celvet merkezli, seyri sülükün belirli metodolojik unsurları. Ama bunun yanında insan psikolojisinden, insan yaratılışından, yani bu kalp doktoru, gönül doktoru insanlar, insandaki meylin neye olduğunu, ne tarafının düzeltilmesi, ne tarafının yüceltilmesi gerektiği yolundaki neticeye göre hareket ediyorlar. Mesela Mesnevi'de sıkça kullandığı kellimün nas ala kadri ukulihim der. Hazreti Peygamber'den rivayet olduğunu naklederek Hazreti Pir, insanlara onların idraki seviyesince muhatap olmak, yani karşındaki insanın haline bakarak ona göre davranmakla başlayan bir süreç bu. Bunun yanında tabii ki özellikle bir kere bu gelenekte muhatap aldıkları kitlenin müntesibi oldukları dinin asgari bilgisine, şeriat bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Hani şeriat, tarikat, marifet, hakikat dörtlüsü bu yolda. Yani dinin emir ve nehiyleri, yani hani genel bir kaide vardır yine biraz önce buyurduğunuz gibi. Bu yol tazimli emrillah ve şefakatu ala halkillah diye genel bir prensipler konulmuştur. Allah'ın emir ve yasaklarına saygı, Allah'ın emirlerine saygı, bütün yaratıklara şefkat, bütün mahlukata şefkat nazarıyla bakabilmek. İşte bu noktaya getirebilmek için insanı önce müntesibi olduğu dinin, İslam'ın genel kaide ve kurallarını, yani bu işin temeli olan şeriatı halletmesi gerekiyor. Sonra özel metodolojik, hangi meşrebi, neşvesi neye muvafıksa öyle bir yola girerek orada seyr-i sülükünü tamam etmesi, nefsini ıslah etmesi, ruhunu bu konuda nefsin esaretinden kurtarıp ruhunu yüceltmesi tabiri caizse için bir metodolojik, bir kamil mürşidin, daha önce bu yollardan geçmiş ve insan eğitebilme kabiliyetine sahip bir mürşidin terbiyesinde bu yolu yürümesi gerekiyor. Sonra işte kendini bildiğinde Rabbini bilir oluyor ve marifeti ilahiye ile mücehhez oluyor. O bilgiye vasıl olduğunda da insan nihayetinde hakikate ulaşmış oluyor. Ve varlıktaki hakikati, görünür olanın arkasında görünmeyen hakikati idrak etmeye başlıyor.
Şimdi Sayın Hocam, ben şöyle değerlendiriyorum. Mevlana üçlü bir sacaya üzerine oturmuş. İlmi Muhammed Bahaüddin Veled'den almıştı. Demin sizin ifade buyurduğunuz zahiri ilimleri, alet ilimlerini babasından almış. Gelmiş işin hikmet tarafını Hakim-i Tirmizi dediğimiz efendim şeyden almış.
Burhanettin Muhakkik
Tirmizi'den almış. Evet. Adı o da hikmetten geliyor. Hikmet tarafını ondan almış. Kadı Burhanettin dediğimiz bizim Kayseri'de. Aşk ve muhabbeti de gelmiş Şems-i Tebrizi'den almış. Bu üçünün ortasında yükselen bir gerçekten bir gönül sultanı Hazreti Mevlana. Evet. Bunu her yönüyle orada hissetmek mümkün. Ben şeyi çok severim. Siz daha iyi bilirsiniz belki onu. Ahmet Avni Konuk Mesnevi şerhinde.
Evet.
Hazreti Davud Aleyhisselam'ı tarif ederken diyor ki, demiri mum gibi eriten ve dağları ve ağaçları etrafında yürüten peygamber diye. Aslında işte Hazreti Mevlana da kendi çağında sanki Hazreti Davud'un bir gölgesi gibi, bir iz düşümü gibi. Çünkü bakıyorsunuz Davud Aleyhisselam'ın risaletinin bütün özellikleri Hazreti Mevlana'da tezahür etmiş. Niye? Bu Davud Aleyhisselam'ın sesi çok güzel, tamam. Okuduğu zaman Zebur'u sadece insanlar ve ağaçlar değil, etrafında dağlar ve ağaçlar da dönermiş. Sadece hayvanlar ve insanlar değil. Kur'an-ı Kerim'de böyle, Saf suresinde. Şimdi bugünkü semanın kaynağı da bu. Tabii esas Hazreti Mevlana'nın irşat ve anlayışında bu hep estetik çok ön plana çıkmış. Sesin estetiği, sesin güzelliğini kullanmak, sözün güzelliğini kullanmak, sazın güzelliğini kullanmak. Bunun arka planda ne var? Bir tek hedef var. Demin sizin ifade buyurduğunuz gibi, insanların kulağından sulanır madem, kulağından girerek iliklerine kadar işlemek. Bu anlamda ne diyebiliriz? Estetik tarafı sizin çok yüksek olduğunuz için söylüyorum ben bunu. Bizim tarihimizde, mesela böyle güzel sanatlar üniversitelerimiz yok, akademilerimiz yok, konservatuvarlarımız yok ama bütün bunların daniskasını
Mevlevihaneler
bizim sanat dünyamızın kalbi ve merkez olmuş her konuda. Hatta tezhipte, musikide, kıraatte bu bizim şeyimiz olmuş.
Muhterem hocam, yüzü aşkın Mevlevihaneden bahsediyoruz Osmanlı topraklarında. 100-120 civarında. Bizim kültür hayatımıza etkisi açısından, bir örneklik açısından mesela sadece İstanbul'da 5-6 tane Mevlevihane'den Galata Mevlevihanesi'nde 70'in üzerinde divan şairi var. Mürettep divanı olan sadece Galata'da 70'in üzerinde divan şairi var. Bugün Mevlevi mukabelelerinde, sema meclislerinde okunan ayin-i şerifler, yani bizim musikimizin en icrası zor ve en kaliteli eserleridir mesela bu anlamda. Yani Batı'nın senfonileriyle belki mukayese edilebilecek tarzda bize ait bizim kültürümüzü, bizim düşüncemizi yansıtan işte dede efendiler, ıtriler, Hacı Arif Beyler. Bunun yanında mesela biraz önce ismini zikrettiniz. Ahmet Avni Konuk Bey 3 tane makam icat ediyor. 120 beyit yazıyor ve 120 beyiti Kâr-ı Natık olarak kendisi besteliyor.
Allah kendisi besteliyor.
Tabii. 119-120. Bunu İstanbul Konservatuvarı'ndan müzisyen arkadaşlar icra ettiler. 1,5 saatte ara vererek 2,5-3 saat sürdü toplamda. Öyle bir beste. Şimdi o kültürde biraz önce bahsettiğimiz edep ve kültürü alan insan modelinde bizim geleneğimizde, imparatorluk geleneğimizde, Osmanlı geleneğimizde işte böyle tip, bu tip insanlar yetişiyordu. Öyle zannedildiği gibi manevi terbiye yollarını tercih eden insanlar aslında o toplumun en aydın kitlelerini oluşturuyordu Osmanlı'da, geleneğimizde. Bugün tabii ki zaman değişti, dönem değişti ama bunun yanında bu manevi yollar asla değişmedi. Yine insan aynı insan, yine insanın zaafları aynı zaaflar, yine insanı terbiye edebilirsek denenmiş, tanınmış, bilinen metotlarla terbiye etmek zorundayız. Terbiye edersek ferdi toplumun kalitesi ve toplumun kaliteli bir toplumun inşası sonucuna varacağız. Bu terbiye etme işini ferdi ıskalarsak toplumumuzda bozulmalar ve dengesizlikler, toplumun kalitesini düşürecek, toplumun geleceğe yönelik ideallerini beslemeyecek bir fert yetiştirme yoluyla gidersek sonumuz pek aydınlık olmayacak. Dolayısıyla işte küçük yaştan itibaren bu kültüre aşina çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz ve yaşlılarımız olmak üzere bu dört zümreyi biz bu maneviyat ikliminden haberdar etmek durumundayız. Dinin sadece ilmi haliyle, helaliyle, haramıyla mutlaka onları da bilecek ama bu mana kapısını, insanların gönül dünyasına hitap edebilecek hizmetleri sunmak zorundayız ve o insanları bu tecrübe edilmiş ve insan kalitemizi çok üst düzeylere çıkarmış, 6 asır dünyaya hükmedebilmiş bir medeniyeti kurmuş anlayışın temellerini yeniden küllerinden belki canlandırarak, küllerinden yeniden doğarak fert ve toplumu inşa etmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
Allah razı olsun. Bak çok bir önemli bir noktaya işaret buyurdunuz. O da şu. Estaizu billah innallaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah hiçbir toplumu durduğu yerde değiştirmez. Ta ki o toplumu meydana getiren fetler birer birer teker teker kendilerini değiştirmediği sürece Allah o toplumu değiştirmez. Buradan toplumsal değişimin dinamiğine bakıyorsunuz, bireysel değişimden geçiyor. Yani herkes nasıl evinin önünü temizlerse bütün şehir pırıl pırıl tertemiz olur. O yüzden herkes kendi kendisini düzeltmesi lazım. O yüzden de işe fertten başlayarak, yani toplumsal değişimi fertleri değiştirmeden başlayarak ancak gerçekleştirebilirsiniz. Tabii bu konuda her bir fert ayrı bir dünya ama Hazreti Pir'in, Hazreti Pir-i Deskir Efendimizin de nefs terbiyesiyle ilgili çok uyarıcı, kulaklara küpe gibi olan açıklamaları var. Ben bunları sizin kitabınızdan okudum, öğrendim. Onlarla ilgili neler söyleyebiliriz Safi Bey?
Ferde öyle bir bilinç açılıyor ki Hazreti Mevlana, Cenab-ı Hak yaptığınız her şeyi gördüğü için kendisine basir dedi. Yaptığınız her ameli bildiği için alim dedi. Söylediğiniz her şeyi duyduğu için semî dedi. Dolayısıyla semî, basîr ve alim olan bir yaratıcıyla, size şah damarınızdan daha yakın bir yaratıcıyla muhatapsınız. Dolayısıyla hayatınızı da buna göre ihsan kavramında ihlas ile yürütmelisiniz der. Nedir ihsan? Bildiğimiz Cibril hadisinde ifade edildiği şekliyle el ihsan en ta'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yerake. Huzur-u ilahide aldığı her nefesin, verdiği her nefesin Cenab-ı Hakk'ın izniyle onun bilgisi dahilinde olduğu bilincine eren bir insan doğruluk dedik değil mi? Yanlış yapamaz. İnsanları incitemez, kendisine zulmedemez, başkasına zulmedemez, haksızlık yapmaz, yalan söylemez. Ahlak-ı zemime denilen kibir, ucub, riya, haset, bütün bunlara düşmez. Dolayısıyla böyle Allah'la kul arasında bu bilinci yaymak için çalışır. Hazreti Peygamber'in söyledikleri, Mesnevi'de anlatmak istediği aslında budur. Yani insanı alır, bir hikayeyle, bir anekdotla, bir başka şeyle arasında ayet ve hadisleri yedirerek bir güzel bir şekilde Kur'an'ın ve sünnetin ideal mümin tipolojisine yaklaştırmaya çalışır. Burada ihsan dediğimiz o bilinci yakalayan insanın hayatı her türlü şekilde Allah'ın rızasına uygun bir hayat olur. Sıdk, doğruluk son derece önemlidir. İhlas son derece önemlidir. Özellikle Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin bir ihlas şeyi vardır. Onunla bitirelim isterseniz hocam. İhlas Allah'la kul arasında öyle bir hususiyettir ki bunu melekler bilmez ki sevap yazsın.
Ya şeytanlar bilmez.
Şeytanlar bilmez ki iva etsin. Nefis bile bilmez ki, kişinin kendi nefsi bile bilmez ki onu kendine yontsun der. Yani eğitilmiş ve kalite olarak bu manevi yollarla belirli bir kıvam kazanmış insan, insanı kamil olur.
Evet.
Kamil insanda kamil bir toplumu sonuç olarak neticelendirir. Ondan sonrası zaten hem fertin hem de toplumun hayatında mutluluk ve saadeti ebediye ile sonuçlanan bir makam olur bizler için.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hazreti Mevlana'nın birçok güzel bir şeysi var. Soruyorlar. Efendi kimdir, köle kimdir diye de verdiği cevap muhteşem. Efendi nefsinin emiri olan, köle ise esir olandır. Bu sözle sohbetimizi burada noktalayalım.
Ben de hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Allah razı olsun.
Bütün izleyicilerimize saygılar sunuyorum.
Evet, Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun kıymetli izleyenleri, Safi Arpakış hocamız, İstanbul müftümüz de sohbetimizi burada istemesek de noktalamak zorunda kaldık. Bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinizi Hakk'a emanet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.